Ayrım 24, sayfa 244. Kudüs Büyük Üstadı Leon Broussard dikkat çekici bir adamdı. Etrafındaki adamlardan bir baş daha uzundu. Kısa kesilmiş saçı ve sakalı kar beyazlığındaydı. Sık ve gür kaşlar gözlerini gölgeliyordu. Uzun ve ince elleri konuştuğu zamanlar büyük bir ifade gücüyle hareket ediyordu. Uzun yıllarını savaşlarda geçirmiş olduğu her halinden belli olan, karanlık bakışlı mavi incisiyle damarlarında Arap kanı taşıyan genç bir katip ona eşlik ediyordu. Buluşma kalenin iç avlularından birinde gerçekleşmişti. Orlando'ya Hazim eşlik ediyordu. Büyük üstad sütunlu bir koridorun sonunda onları ayakta bekliyordu. Orlando eğilerek selam verdi ve ona mektubu uzattı. ''Krak de Şövalye'ye hoş geldiniz.'' dedi büyük üstad. ''Alamut'tan mı geliyorsunuz?'' ''Uzun bir yol. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir.'' Peteğin üzerindeki bir arıyı tasvir eden mührü inceledikten sonra mesajı dikkatle okudu. Bunu birkaç kez yaptığı Orlando'nun gözünden kaçmamıştı. Sonra mektubu tekrar özenle katladı. Katip parşömeni almak üzere elini geniş elbisesinin göğsüne soktu. ''Birkaç gün içinde cevap alacaksınız.'' dedi sonra. ''O zamana dek konuğumuz olun.'' ''Güvercinleri gönderdin mi?'' diye sordu Hazim aynı günün akşamı. ''Elbette'' diye karşılık verdi Orlando. ''Daha önce konuştuğumuz gibi buraya gelişimizden hemen sonra.'' ''Çok iyi'' dedi Hazim. ''Alamut'ta sabırsızlıkla bekleniyorlar.'' Krak de Şövalye, Ansariye dağlarının doğu yamaçlarına geniş humus ovasına hakim bir tepeye kurulmuştu. Bir zamanlar Araplar tarafından inşa edilmiş olan kale, Haçlılar tarafından fethedilmişti. Trablus kontu onu Malta şövalyelerine bırakmıştı. Şimdi de tapınakçılara humus ticaret yolunu kontrol edebilme imkanı tanıyordu. Burçların arasından görünen manzara nefes kesiciydi. Orlando ile Hazim duvarların arasında diledikleri gibi hareket etmekte serbesttiler. Nizariler ise Azize Agnes kapısının yanındaki kervansaray benzeri bir yapıya yerleştirilmişlerdi. Ertesi günün öğleden sonrası büyük üstad Orlando'yu akşam yemeğine davet ettiğini bildirdi. Onu güneşin batışından sonra bekliyordu. Büyük üstadın yemek salonunda büyük bir masa yerine alçak bir yer sofrası bulunuyordu. Sandalyelerin yerini halılar almıştı. Leon Broussard, Orlando'dan karşısına oturmasını rica etti. Genç bir tarikat üyesi yemekleri getiriyordu. Kızarmış kuşlar, bir balık ve pilav, içki olarak su ikram edilmişti. Başka bir çanakta ise üzüm ve incir vardı. ''Hafif bir akşam yemeği baş başa yapılacak bir görüşme için en iyi ortamdır.'' dedi büyük üstad. Endülüs aksanıyla mükemmel bir Arapça konuşuyordu. ''Dağın yaşlısı mektubunda seninle sanki kendisiymiş gibi konuşabileceğimi yazmış. Senin gibi genç bir adama duyulan bu büyük güven oldukça şaşırtıcı. Üstelik bir Nizari'ye benzememene rağmen. Ben Gırnata'da doğdum ve İskenderiye'de büyüdüm. Nizarilerin arasına nasıl katıldın peki?'' ''Allah'ın yolları şaşırtıcıdır ve dolambaçlıdır. Buna rağmen daima hedefe götürür.'' diye ekledi büyük üstad. ''Kuaym'in en yakınlarından birisin. Nasıl bir adamdır? Bana biraz ondan söz et.'' ''Size oldukça benzediğini söyleyebilirim.'' dedi Orlando. ''Buna şaşırmadım.'' diye güldü büyük üstad. ''Teşkilatlarımız arasındaki büyük benzerlik de kudret sahiplerinin uykusunu kaçırıyor. Nasıl bir benzerlik bu? Şu balığa bir bak.'' Memleketinin balıklarından sadece ufak tefek önemsiz farklılıkları var. Elbette küçük ve büyük, yassı ve sivri olanları vardır. Ancak birbirleriyle hiç karşılaşmamış olmalarına rağmen, göllerinizdeki balıklar bizimkilerle özde tümüyle aynıdırlar. İşlev biçime yön verir. Ağzın önde olması bir tesadüf değil. En yakın av önde olduğu için işlevini ancak orada olması durumunda yerine getirebilir. Balık önündeki yiyeceği ancak bir başka hayvan kapmadan yiyebilir. Gözleri de arkasında olamaz. Çünkü bir balık daha önce bulunmadığı yerlere doğru yüzerken önünü görmek ister. Ağzın hemen yakınında görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. Balıklar gözlerini nemlendirecek göz kapaklarına, bacaklara ve kanatlara ihtiyaç duymazlar. Su onları istedikleri yere taşır. Bir geminin kürekleri ne iş görüyorsa balığın kuyruğu da en arkada aynı işi görür. Derilerinin renkleri bile tesadüfe bırakılmamıştır. Sırtları karınlarından daima daha koyu renktedir. Çünkü bu şekilde yukarıdan bakıldığında zeminden, aşağıdan bakıldığında da gökyüzünden ayırt edilemezler. Tanrı yaratıklarını şekillendirirken özgür değildi. Hayal gücünü istediği gibi kullanamıyordu. Yaşamayı sağlayacak ihtiyaçlar ona biçimin nasıl olacağını söylüyordu. Görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri için aynı işlevler aynı biçime sahip olmak zorundadır. Fedai örgütlenmesi ile tapınakçı örgütlenmesi arasındaki benzerliğin sebebi de işte bundan başka bir şey değildir. Bu gerçekten böyle mi diye sordu Orlando şaşkınlıkla. Fedailer ile tapınakçıların birbirlerinin neredeyse tıpatıp aynı olan giysiler taşıdıklarını fark etmedin mi? Beyaz bir pelerin ve kırmızı bir amblem. Bu amblem sizde bir hilal, bizde ise bir haç. Bizim teşkilatımızın kaidelerini biliyor musun? Ben sizinkileri oldukça iyi biliyorum. İnsanın bir tesadüften söz etmesine olanak tanımayacak kadar fazla noktada örtüşüyorlar. Fedailerin gücü, görünüş itibarıyla yabancıların topraklarında bulunan bir dizi kalenin zapt edilmezliğine dayanıyor. Benim tarikatımın kalelerinin ve müstahdem evlerinin sayısı 9000'e yaklaşıyor ve İrlanda'dan Kıbrıs'a kadar uzanıyor. Biz de sizin gibi keşiş şövalyeleriz ve kendi din kardeşlerimizin tehdidi altındayız. Birkaç istisna dışında fedailerin tüm kurbanları Abbasiler, Sünniler ve Selçuklular gibi Müslümanlardı. Sizinle bizim aramızda yapılan bir anlaşmaya asla ihanet edilmedi. Dağın yaşlısının bir habercisini öldüren bir tapınak şövalyesi, hakimlerimiz tarafından sanki kendi din kardeşini öldürmüş gibi ağır bir şekilde cezalandırıldı. Sizinle bizim aramızda imzalanan sandıklar dolusu gizli anlaşma var. Gerçi bunları sen de biliyorsun. Bana getirdiği mesajda bunlara bir yenisi daha eklendi. Söylediklerinizi desteklememek mümkün değil, dedi Orlando. Kuaim tapınak şövalyelerine büyük saygı duyuyor. Hançerlerimizin ucunda can veren Hristiyanlar, genellikle Hristiyan dostlarımızın arzuları doğrultusunda öldüler. Mesela Ludwig der Kelheimer gibi. Bu hadiseden haberiniz var mı? Evet, bundan söz edildiğini duymuştum, dedi büyük üstad. Bu konuda konuşmak istemediği her halinden belliydi. Sana dağın yaşlısının nasıl bir insan olduğunu sormuştum. Alamut Kalesi'ndeki kulesinden 10 yıldır ayrılmadığı doğru mu? Bir beyin kafatasından asla ayrılmaz ama buna rağmen diğer organların tümünden daha fazla bilgiye sahiptir. Konuşmalarının sonunda büyük üstad ona baktı. Söz konusu parayı size neden vereceğimi biliyorsun değil mi? Hayır diye karşılık verdi Orlando gerçeği söyleyerek. Peki meblağın yüksekliğini biliyor musun? Hayır. Aman tanrım, siz ne biçim insanlarsınız, dedi büyük üstad. Sana bu kaleyi olduğu gibi satın alabilecek kadar çok para teslim ediyorum. Siz de bu inanılmaz meblağın nakline sıradan bir görev muamelesi yapıyorsunuz. Toplam kaç kişisiniz? 7. 7 mi? Yolda soyulabileceğiniz aklınıza gelmiyor mu hiç? Dağın yaşlısını soymaya kim cüret edebilir, diye karşılık verdi Orlando. Orlando kendisine at ahırlarını gezme izni verilmesini rica etmişti. Hemen ertesi sabah bu arzusu yerine getirildi. Bir tapınak şövalyesi onu muazzam büyüklükteki aşağı kale avlusunun ahır olarak hizmet eden kubbeli kısmına götürdü. Hayvanları görür görmez Orlando'nun kalbi daha hızlı çarpmaya başlamıştı. Karşısında batı dünyasının yüksek bacaklı, ağır aygırlarından ziyade ceylanlara benzeyen, olağanüstü güzellikte safkan Arap atları bulunuyordu. Yelesi sanatkârane bir şekilde örülmüş, genç bir iyi dişin önünde durdu. ''Ne soylu bir hayvan'' dedi övgüyle. ''Ama neden bu kadar sinirli, nesi var?'' Kulaklarını dikmiş, ağzında korku köpükleri belirmiş olan hayvan zincirini çekiştirdi. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi. Dikkat diye bağırdı tapınakçı. Bu Orlando'nun duyduğu son söz oldu. Kendine geldiği zaman bir saman yığınının üzerinde yattığını fark etti. Kafasının içinde Yusur Manastırı'nın tüm çanları uğulduyordu. Etrafını saran kalın sis perdesinin arasından bir yüzün üzerine eğildiğini fark etti. Bir elde yanağına dokundu. Nasılsın? Beni duyabiliyor musun? Evet, seni duyuyorum. Hareket edebiliyor musun? Orlando kımıldamaya çalıştı ancak başaramadı. Bir süre sonra tapınakçının yardımıyla doğrulmayı başardı. Etrafındaki her şey fıldır fıldır dönüyordu. ''Bana ne oldu?'' diye sordu. ''Hayvan seni çifteledi. 3 gün önce iyi diş edilmişti. Bu yüzden çok sinirli ve yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Seni uyarmam gerekirdi.'' ''Ne kadar zaman baygın kaldım?'' ''Sadece birkaç nefes alış süresi. Başını direğe vurdun.'' İyi bir koruyucu azizin varmış. Alnındaki küçük şişlik dışında sapasağlamsın. Büyük üstad Brussard yardımcısını çağırtmıştı. Seninle konuşmam gerekiyor, dedi ona. Dağın yaşlısının gönderdiği elçi hakkında ne düşünüyorsun? Alışılmadık bir fedai. Doğru söylüyorsun. Özellikle dikkatini çeken bir şey oldu mu? Arapçayı Endülüs aksanıyla konuşuyor. Sadece lehçesi değil, dedi büyük üstad. Hali, tavrı, hareketleri, oturması, yemesi, sanki bizden biriymiş gibi. Bizden biri mi, Yani onun bir tapınakçı. Evet, onun bir tapınakçı olduğunu düşünüyorum. Şaka yapıyorsunuz diye güldü yardımcı. Şu anda şaka yapacak halde değilim. Ciddi olamazsınız. Yanılıyorsunuz. Yanılıyor olmalısınız. Ben bir insan hakkında pek ender yanılırım. Üstelik iddiamı kanıtlayacak delillere de sahibim. Büyük üstad yan odalardan birine açılan bir kapıya vurdu ve genç bir tapınakçıya içeri girmesini söyledi. Dağın yaşlısının elçisine bu sabah ahırları gezdirmiştin. Bize neler olup bittiğini anlat. Henüz fazla ilerlemeye fırsat bulamamıştık ki yeni yetiş edilmiş bir at elçiyi çifteledi. Adam başını direklerden birine vurdu ve bayılarak yere düştü. Alnındaki yarayı incelemek için onu samanların üzerine yatırdım ve başında başka yara olup olmadığına baktım. Bunu yaparken de Baphomet işaretini gördüm. Onun tapınakçıların gizli işaretini taşıdığını mı söylüyorsun? Buna inanamam. Yanlış görmüş olmalısın diye bağırdı yardımcı. İşareti kendi gözlerimle gördüm. Yanılmadığıma dair tüm azizler üzerine yemin ederim. Bu ne anlama geliyor? Dağın yaşlısının emrinde bir tapınak şövalyesi. Hayır, emrinde falan değil. Onun en güvenilir, en yakın adamlarından biri. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir şey imkansız değildir, dedi büyük üstad. Kendi tarikatına ihanet ettiğine göre sefil zavallının teki olmalı, dedi yardımcı öfkeyle. Onu konuşturmamı ister misin? O dağın yaşlısının gönderdiği bir elçi. Bunu unutma. Ona el sürmemiz mümkün değil. Ayrıca canlı olarak daha çok işimize yarar. Onu gözden kaçırma yeter. Sokağın kalabalığı arasında ilerlerken Orlando ansızın bir elin para kesesine uzandığını hissetti. Hızla arkasına döndüğü anda olduğu yerde donup kaldı. Karşısındaki adam Zakaryas'tan başkası değildi. Zakaryas Orlando'ya hayalet görmüş gibi bakıyordu. Kaçmaya çalıştı ama Orlando onu kolundan yakalamıştı bile. ''Zakaryas, bu sensin, yaşıyorsun. Hayır lütfen, bırak beni, canımı yakıyorsun. Fakat Zakaryas birader, beni tanımadın mı?'' ''Lütfen bırak beni Orlando.'' Dünyadan hiçbir beklentisi kalmamış bir insan gibi alçak, boğuk bir sesle konuşuyordu. ''Bırak da seni kucaklayayım birader, yaşıyorsun.'' ''Hayır lütfen.'' ''Aman tanrım, yaşıyorsun. Dalgaların seni yuttuğundan emindim. Nasıl kurtuldun? Akka'ya nasıl geldin?'' Orlando onu zorla bir meyhaneye soktu. Peynir ve şarap ısmarladı. Büyük bir yudum içtikten sonra testiyi Zakaryas'a uzattı. ''Hayata döndüğün günün şerefine içelim birader.'' Zakaryas testiyi kaparak dudaklarına götürdü. Bu sarhoşluk veren içkiyi sanki sağaltıcı bir ilaç gibi hırsla, coşkuyla içiyordu. Sanki dua eder gibi gözlerini kapamıştı. ''Biraz da bana bırak.'' diye güldü Orlando. ''Kendine başka bir testi ısmarla.'' dedi Zakaryas. ''Benimle aynı kaptan içemezsin. Çorbamızı aynı çanaktan kaşıklamış, aynı battaniyenin altında uyumuştuk. Bunları da mı unuttun? Hiçbirini unutmadım ama artık olmaz.'' ''Neden? Sana ne oldu böyle?'' Zakaryas eğildi, ayağındaki çarığın bağlarını çözdü, çoraplarıyla beraber çıkardı ve ayağını Orlando'ya doğru uzattı. Rengi simsiyahtı. ''Arada bir ayaklarını yıkasan iyi edersin.'' diye şaka yapmak istedi Orlando. ''Bu siyahlık kir değil, cüzzam.'' ''Nasıl?'' ''Doğru duydun, cüzzama yakalandım.'' Böylece Zakaryas başından geçenleri anlatmaya başladı. Konuştukça heyecanlanıyor, heyecanlandıkça sesini yükseltiyordu. Çevresiyle olan ilişkisini tümden kesmişti. Yaşadığı korkunç olaylar kelimelere dökülmek üzere içinde çok uzun zamandır birikmişti. ''Uyandığım zaman bir teknenin güvertesinde yatıyordum. Balıkçılar beni denizden çıkarmışlardı. Beni Sardunya'nın güneydoğu kıyılarına yakın bir adaya götürdüler. Burada yaşayan kadınlar bana büyük bir yakınlık, fazlasıyla sıcak bir ilgi gösterdiler. Hastalanmıştım. Yüksek ateş ciğerlerimi harap ettiği için günler boyunca yeni doğmuş bir bebek gibi bakıma muhtaç bir şekilde yatıp durdum.'' Ancak kendimi toparladığım zaman korkunç gerçeğin farkına vardım. Bir cüzzam adasında bulunuyordum. Balıkçılar denizden bir kazazede çıkardıkları zaman iyilik olsun diye onu bu ölüm adasındaki kadınlara getiriyorlardı. Bir süre sonra kaçmayı başardım ama artık çok geçti. Hastalık ayaklarıma yayılmıştı. Bindiğim kayık 3 gün boyunca denizde sürüklendi. Sonra Malta şövalyelerinin atlarını Akka'ya götürmekle görevli bir gemiyle karşılaştım. Yolculuk esnasında zavallı kaderimin üzerine düşünebilme fırsatı buldum. Tapınakçıların cüzamlı kardeşlerine ne yaptıklarını biliyorsun, değil mi? Onları cüzamlılar manastırına gönderiyorlar. Bu sefil yerde çürümeyi kabul edemezdim. Böylece kaderimi kendi ellerime aldım. Sürünün güvenliğinden ayrılarak yalnız başına avlanan bir kurt oldum. Yaşamımı nasıl kazandığımı biliyorsun. Pek şerefli bir yöntem değil. Ama şeref dediğin nedir ki? Tapınakçılar tarikatı mı? Buna ancak gülebilirim. Hastalığım gözlerimi açtı. Cüzzam, insanın işini 3 günde bitiren vebaya göre çok daha insaflı bir hastalık. Ölene dek insanın dünyayı açık gözlerle izlemesine olanak tanıyor. Haçlı seferi en başından beri büyük bir çılgınlıktı. Biz de bu çılgınlığın mızrak başıydık. Tapınak şövalyeleri, daha doğrusu Kudüs tapınağındaki İsa'nın fakir şövalyelerinin kardeşliği. Aziz Bernard'ın biz Haçlılar için ne söylediğini biliyor musun? Ben bunları kendi gözlerimle okudum. Aralarında alçaklar, kafirler, günahkarlar, haydutlar, sahtekarlar ve katiller var. Bu pisliğin doğu dünyasına akması, batı dünyası için büyük bir talih. Ancak görülmesi gereken pis işler yüzünden doğu dünyası için de bir talih. Bunları Aziz Bernard söylüyor, bizden söz ediyor, senden ve benden, pislikler. İlk Haçlı seferi, yerinden yurdundan kovulmuş alçaklar, vücutlarına haç işareti dağlanmasını isteyen, gözü dönmüş budalalarla başladı. Bu macera 200 bin insanın ölümüyle son buldu. Erkeklere yazık değil, böyle olmasını onlar istediler. Ama ya çocuklar? Kutsal mezarı masumiyetlerini kullanarak kafirlerin elinden kurtarmaları isteniyordu. Yolda geberip gitmeyenler, köle pazarlarında birer hayvan gibi satıldı. Kutsal yerleri kurtarın. Tanrı böyle istiyor. Ne muazzam bir küfür. Burada etrafına bakındın mı hiç? Akka'da her İtalyan Cumhuriyeti'nin kendine ait bir mahallesi var. Pisa, Amalfi, Cenova, Venedik. Tümü de inançsızlarla bol kazançlı ticaret yapıyor. Müslümanlara bizi öldürmekte kullandıkları silahları satanlar onlardan başkası değil. Meyhaneci önlerindeki testileri doldurdu. Zakaryas testiyi bir dikişte neredeyse yarısına kadar boşalttı. Gözlerinde vahşi bir ateş yanıyordu. Doç Enrico Dandolo, bir tek Haçlı ordusunu buraya getirmek karşılığında 85 bin gümüş taler aldı. Yeterince parası olmayan savaşçılar, yolculuğun bedelini çalışarak ödemek zorunda kaldılar. Hem de nasıl biliyor musun? Zara'yı Venedik adına fethederek. Zara bir Hristiyan şehriydi. Daha doğrusu bir zamanlar öyleydi. Haçlı ordusu tarafından yerle bir edildi. Sakinleri öldürüldü, kovuldu veya köle olarak inançsızlara satıldı. Haçlılar sonra da Konstantinopolis'i işgal ettiler, yağmaladılar ve yakıp yıktılar. Haç'ın adına Haç'ı yıktılar. Kudüs'ün Tanrı'nın isteğiyle ele geçirilişinin hikayesini biliyor musun? Çaresiz Müslümanlar, tarikatımızın da ismini aldığı Süleyman Tapınağı civarında toplanmışlardı. Haçlılar bu zavallı insanları öyle bir kıyıma uğrattılar ki bileklerine kadar kan içinde kaldılar. Bunu aktaran Wilhelm von Tirus bizden biri. Ama yaş ve cinsiyet gözetilmeksizin katledilenler sadece Müslümanlar değildi. Kapıları dışarıdan kilitlenen insan dolu sinagoglar ateşe verildi. Kutsal yerler işte bu şekilde kurtarıldı. Tanrı böyle istiyor. Bu ne biçim bir tanrıysa? Zakaryas çılgınca bir öfkeye kapılmıştı. Gözleri ateş saçıyordu. Bu adam bir yaz önce dünyayı keşfetmeye hazırlanan kişi değildi artık. Biliyor musun, dedi sonra, sahip olduğum tek şey imanımdı. Doğuyu değiştirmek üzere yola koyulmuştuk. Ancak Doğu bizi değiştirdi. Artık Edrian'ın bizi neden terk ettiğini anlıyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben de eski ben değilim. Sen hastasın, dedi Orlando. İnan bana, cüzzam sıradan bir hastalık değil. Kutsal topraklarda işlediğimiz günahlar yüzünden Tanrı'nın bize layık gördüğü bir ceza. Sadece Frank Krallığı topraklarında cüzamlılara tahsis edilmiş 2000'den fazla ev bulunduğunu biliyor muydun? Haçlılar bu laneti günahlarının işareti olarak beraberlerinde taşıyorlar. Evet, günahlarının bir işareti. Cüzzamdan ölen birisi neden kirli kabul edilir? Cüzzamlılar durumlarını belirten aşağılayıcı giysiler giymek zorundadırlar ve hastalıkları anlaşılır anlaşılmaz sahip oldukları tüm hakları yitirirler. Artık yasaların koruyuculuğuna sığınamazlar. Dileyen herkes cezalandırılma korkusu olmadan onları kuduz birer köpek gibi öldürebilir. Kilise bile kapılarını onlara kapatır. Cüzzamlı olup da bunu söylemeyenler derhal aforoz edilir. Hasta olduğundan şüphelenen birisi bir kurul tarafından muayene edilir. Hasta değilse serbest bırakılır. Aksi durumda da cüzzamlılara ait hapishane benzeri bir eve kapatılır. Evlilik ve tarikat üyeliği gibi sona erdirilmeleri mümkün olmayan anlaşmalar geçersiz kılınır. Cüzzamlı olduğu anlaşılan birinin son duası yapılır. Çünkü o artık yaşayan bir ölüdür. Ben bir ölüyüm. Hangi mezar beni tanrımdan koruyacak? Gizlice buluştuğu o adamı sorguya çektik dedi yardımcı. Leon Broussard'ın yanında büyük üstadın odalarını zindandan ayıran çakıl kaplı yolda yürüyordu. Konuştu mu? Hemen değil ama bilirsiniz sonunda hepsi konuşur. Kimmiş? İnanmayacaksınız, o da bir tapınakçıymış. Artık öyle değil mi? İşkenceye dayanamadı. Tarikatımızın bir üyesini mi öldürdünüz? Geçimini yan kesicilikle sağlayan sefil bir yaratığa dönüşmüş. Üstelik cüzzamlıydı. Onun bir tapınakçı olduğunu söylemiştiniz. Evet, Paris teşkilatına bağlı bir tapınak şövalyesi. Adı Zacharias von Rassenhofen. Bizim adamımızla ilişkisi ne düzeydeymiş? Fedailer hakkında bilgi toplamaları için birlikte Alamut'a gönderilmişler. Bu görevin sebebi Ludwig Derkelheimer cinayetiymiş. Demek tarikatımız fedailerin en önemli kalesine bir gizli ajan sokmayı başarmış. Aman tanrım, ne muhteşem bir fikir. Kuayim gibi kurnaz bir tilkinin böyle basit bir numaraya kanacağını mı sanıyorsunuz? Hayır, haklısınız. Burnuma ihanet kokuları geliyor. Adamımızın ismi nedir? Orlando da Padua, bir mavi gömlekli. Bir mavi gömlekli mi dediniz? İnanılır gibi değil. Zacharias denilen adamın burada ne işi varmış peki? Bir gemi kazası sonucu birbirlerini kaybetmişler. Zacharias von Rassenhofen bir cüzam adasına sığınarak hayatını kurtarmış. Ancak bu arada hastalık kapmış. Tecrit korkusuyla da Akka'ya sığınmış. Burada buluşmaları sadece bir tesadüf. Sadece bir tesadüf mü? Buna inanabilir miyiz? Anlattıkları gerçek mi? Gerçeği söylediğine kefil oluyorum. Ya diğer, ismi ne demiştiniz? Orlando da Padua. O bizden biri mi, yoksa onlardan biri mi? Bunu neden kendisine sormuyorsunuz? Bunu nasıl yapabilirim, dedi büyük üstad. Bizden biri olsaydı, sırrını en azından bana açması gerekirdi. Gerçekte kim olduğunu bizden neden gizliyor? Hakkınız var, o bir hain. Ölmesi gerekir. İhanet, cinayetten daha ağır bir suç. Cinayet? Büyük üstadın yardımcısı olduğu yerde durdu. Aklıma bir fikir geldi. Zacharias von Rassenhofen adlı biraderin artık hayatta olmadığını Paris'e bildirelim. Onu sırtına bir hançer saplanmış vaziyette bulmuş olalım. Son sözleri de şöyle olsun. Beni Orlando da Padua öldürdü. Böylece haini kardeş katliyle damgalayıp bu sefil yaratığın ölümüyle ilgimiz olduğuna dair tüm şüpheleri ortadan kaldırmış oluruz. Akıllıca düşünülmüş bir satranç hamlesi. Ama elbette benim bu işten haberim yok dedi büyük üstad. Benim iznim olmadan hareket ediyorsunuz. Mektubun hemen bugün yazılmasını sağlayın. 2 gün sonra Orlando'ya demir çemberlerle sağlamlaştırılmış bir sandık teslim edildi. Büyük üstad dimdik Orlando'nun gözlerine bakarak şöyle dedi. Monstra te esse frater. Orlando onun bakışlarına karşılık verdi. Ne dediniz diye sordu. Ben Latince bilmem. Konuştuğunuz dil Latinceydi değil mi? Önemli değil dedi Leon Broussard. Kim olduğunu neden kendi kardeşlerinden gizledin diye sordu Adrian'ın sesi ona akşam duası esnasında. Orlando karşılık verdi. İnsanoğluna nasıl güvenebilirim? Her yanda ihanet kol gezmiyor mu? Kuayim beni buraya niye gönderdi? Beni sınamak istiyor. Krak de Şövalye'de üst düzey casuslarının bulunduğuna eminim. Eskiden de korkaklık derecesinde ihtiyatlıydın dedi Adrian. Öyle miydim? Büyük üstad neden apansız bana? Bir birader olduğunu göster dedi. Kendimi ne bir sözle ne de davranışla ele verdim. Onlardan biri olabileceğim şüphesine nereden kapılmış olabilir? Acaba Paris'ten biri hakkımda bilgi mi verdi? Hiç sanmam. Yoksa Alamut mu? Ne kadar ihtiyatlı olsam azdır. Sonuçlandırmam gereken bir görevim var. Respice finem.